Ayrım 56. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 476. Yıllar sonra Victor Cohen'in suçlayıcı bir belge olarak değil de bir ganimet olarak dostlarına ve ziyaretçilerine göstermeye başladığı senet kendine tarihte bir yer edindi. Victor'u son gördüğümde neredeyse 100 yaşındaydı. Uzun, ince ve aklı başındaydı. Mizah duygusuysa yerli yerindeydi. Comadrem Consuelo Arayonuguera'nın oğlunun vaftiz babası olduğum vaftiz töreninde aradan neredeyse 50 yıl geçtikten sonra ilk kez gördüm o ödenmemiş senedi. Victor Cohen her zamanki zarafeti ve kibarlığıyla görmek isteyen herkese gösteriyordu. Yazdığı belgenin netliği ve imzamın küstahlığındaki sonsuz ödeme arzusu beni şaşırttı. Victor bunu o gece Francisco El Hombre'den beri kimsenin dans pistine taşımadığı sömürge döneminden kalma bir zarafetle bir Paseo Valletano yaparak kutladı. Her şey bittiği zaman pek çok arkadaşım bu bedeli ölçülemeyecek geceye vesile olan senedi ödememiş olduğum için beni kutladılar. Doktor Villegas'ın baştan çıkartan büyüsü daha da fazlasını sağlıyordu. Hele iş kitaplara gelince. Alacaklılarını atlatma konusundaki becerisini, onların da Villegas'ın borçlarını zamanında ödememe nedenlerini, anlayışlarındaki neşeyi unutmak mümkün değildir. O zamanki konular arasında en cesurlarından biri Barankilalı yazar Olga Salcedo de Medina'nın pek az bölgesel öncülü görülmüş, edebiden çok sosyal bir heyecan yaratan romanı Yolları Tıkadılar. Tüm ay süresince giderek artan bir ilgiyle izlediğim El Derecho da Nacer'in başarısından etkilenerek biz yazarların göz ardı edemeyeceğimiz, halkın çok ilgisini çeken popüler bir olayla karşı karşıya olduğumuz sonucuna vardım. Valle Dupar'dan dönüp borcuma hiç değinmeden Villegas'a bu konudan söz edince bana Felix Kaine'nin Arkası Yarının çoktan yakaladığı dinleyici kitlesini üçe katlayacak hınzırlıkta bir uyarlama yazmamı önerdi. Benim için sandığımdan da belirleyici olan 2 haftalık bir süreyi oturup Arkası Yarını yazmakla geçirdim. Diyalogları, yoğunluk derecesi, anlattığım durumlar ve hızlı temposuyla daha önce yazdığım hiçbir şeye benzemiyordu. Diyaloglardaki deneyimsizliğim göz önüne alınınca, ki hala en güçlü yanım olduğunu iddia edemem, harcadığım çabaya değdi. Aldığım paradan çok bu deneyimin bana kazandırdıklarına minnet duyarım. Paradan da şikayet etmeye hakkım yok. Çünkü Villegas, alacağımın yarısını avans vererek Arkası Yarından gelecek ilk ödemelerle de borcumu kapatmayı vaat etti. Kayıt Atlantico istasyonunda yapıldı. Bu konuda hiç deneyimi olmayan, ilhamdan nasibini almamış Villegas'ın yönetiminde olabilecek en iyi bölgesel dağıtım sağlandı. Anlatıcı olarak sesinin ciddi tonu bölgesel radyonun cırtlaklığıyla zıtlık yaratacağı düşünülen German Vargas önerildi. İlk büyük sürpriz German'ın bunu kabul etmesi, ikincisi de ilk provadan sonra doğru kişi olmadığına karar vermesiydi. Bunun üzerine Villegas bu ürkütücü serüvenin tüm doğallığını bozan sesinin antlı ahenki ve tıslamalarıyla anlatıcı olma sorumluluğunu bizzat üstlendi. Tüm pembe dizi zaferden çok sıkıntıyla kaydedildi ve anlatımın hiçbir türlüsüne doymayan tutkum için tarif edilemez bir okul oldu. Boş bir disk üzerine ardında bir meleğin saçlarına benzeyen kara parlak, ışıltılı, neredeyse görünmez iplikçiler bırakan saban gibi bir iğneyle yapılan kayıtlara katıldım. Her gece eve dönerken bir avuç alıyor, alışılmadık bir ganimet olarak arkadaşlarıma dağıtıyordum. Söylenmedik zorluklar ve baştan sağma uygulamalar arasında yapımcısına pek uygun, devasa bir partiyle tam zamanında yayınlanmaya başladı Arkası Yarın. Beni bu yapıttan hoşlandığına ikna edebilecek nedenleri sırf kibarlıktan öne sürmeye yeltenen tek bir kul bile çıkmadıysa da program iyi bir dinleyici kitlesiyle durumu kurtaracak kadar bir reklama sahip olabildi. Bana da şansıma tahmin edilemeyecek ufuklara koşar gibi görünen bir türde yeni bir şevk verdi. Don Felix Kaine'ye duyduğum hayranlık ve minnet öyle bir noktaya vardı ki 10 yıl kadar sonra Kübalı ajans Prensa Latina'nın muhabiri olarak Havana'da birkaç ay kaldığımda özel bir söyleşi yapmamızı istedim. Her türlü bahane ve nedeni öne sürerek bana kendini göstermedi. Ondan tek öğrendiğim, söyleşilerinden birinde okuduğum müthiş bir ders olarak kaldı. İnsanlar her zaman ağlamak ister. Benim tek yaptığım onlara bahaneyi sunmak. Villegas'ın büyülü duaları başka bir şey koyamadı ortaya. Editorial González Porto ile tıpkı daha önce Losada ile olduğu gibi sorunlar yaşadı. O büyüklük rüyalarını terk edip memleketine dönmeye karar verince hesabımızı kapatmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Alvaro Cepeda Zamudio, eskiden beri süre giden El Nacional'i ABD'de nasıl yapıldığını öğrendiği modern gazetelerden birine dönüştürme sevdasıyla beni Araf'tan çekip çıkardı. Döndüğünden beri Kronika'ya arada bir yaptığı, hepsi de edebi olan katkıların dışında Kolombiya Üniversitesi'nden aldığı dereceyi kullanmak için karşısına çıkan tek fırsat, St. Louis, Missouri'deki Sporting News'a gönderdiği sıkıştırılmış özet haberlerden ibaretti. Sonunda 1953 yılında beklediği fırsat karşısına çıktı. Alvaro'nun ilk patronu olan arkadaşımız Julian Davis Ejandia, onu akşam gazetesi El Nacional'in yayın yönetmenliğini önermek için çağırdı. Alvaro, New York'tan dönüşünde Ejandia'yı astronomik projesiyle epey rahatsız etmişti gerçi. Ama mastodont bir kez ele geçer geçmez, ünvan ya da tanımlanmış görevler olmadan beni kendisine yardım etmeye çağırdı. İlk maaşıma mahsuben, maaşımın tümü ödenmese de geçinebileceğim kadar bir avans verdi. Öldürücü bir serüvendi bu. Alvaro tüm planı ABD'deki modellere göre yapmıştı. Davis Ejandia yükseklerdeki tanrı gibiydi. Yerel sansasyonel gazeteciliğin şaşalı zamanlarından bir ulak, tanıdığım en anlaşılmaz insandı. Doğuştan iyi yürekliydi. Merhametliden ziyade duygusal sayılırdı. Çalışanların geri kalanı ise iyi bir hasadın ürünü olan, uzun yıllardan beri bir arada çalışan ve birbirini tanıyan sıkı gazetecilerdi. Kuramsal olarak herkesin son derece tanımlı bir yörüngesi vardı. Bunun dışında kimsenin kimin neyi yaptığından haberi olmadığı için büyük teknik mastodont ilk adımını atmayı bile başaramadı. Çıkmayı başaran birkaç sayı kahramanca bir eylemin ürünüyse de başarının kime ait olduğu hiçbir zaman bilinemedi. Baskıya girme zamanı geldiğinde plakalar arızalı olur, acil malzeme kaybolur, hepimiz deliye dönerdik. Basımhanelerde gizlenen iblisler nedeniyle olsa gerek, gazetenin zamanında ve hatasız çıktığını anımsamıyorum. Ne olduğunu kimse bilmezdi. Ortalıkta dolanan söylenti en akla yatkın açıklamaydı belki de. İhtiyarlayan emektarlardan bazıları bu yenilikçi düzene tahammül edemeyerek girişimi yerle bir etmeyi başarana kadar basımhanedeki ruh eşleriyle işbirliği yaptılar. Alvaro kapıyı çarpıp çıktı. Benim normal koşullarda bir güvence sayılabilecek sözleşmem bu berbat durumda bir deli gömleğiydi adeta. Kaybedilen zamandan bir yarar sağlamaya kararlı olarak önceki yazma eylemlerimden ortada kalıp bir işe yarar gibi görünen tüm açık uçlu parçaları daktilonun tuşlarına basabildiğim hızla bir araya toparlamaya giriştim. La Casa'nın parçaları, Zalim Faulkner'ın Ağustos ışığından parodiler, Nathaniel Hawthorne'un Yağmur gibi yağan ölü kuşları, kendilerini tekrarladıkları için içime sıkıntı veren dedektif öyküleri, hala annemle Arakataka'ya yaptığım yolculuktan kalan bir iki yara bere. Boyaları yüzülen yazı masasıyla son nefesini vermek üzere olan daktilodan başka hiçbir şeyin olmadığı ofisimde bıraktım, canlarının istediği gibi aksınlar. Böylece bir oturuşta başlığın son hali de dahil bir öykü yazdım. Cumartesiden sonra bir gün. Ta ilk yazımından beri beni memnun eden az sayıdaki öykümden biridir. El Nacional'de çalışırken bir kol saati satıcısı yanıma yanaştı. Bilinen nedenlerle hiç saatim olmamıştı. Bana gösterdiği ise pahalı ve gösterişliydi. Satıcı Komünist Parti'nin bir üyesi olduğunu açıkladı. Saat satma işi partiye katkı sağlayacak kişiler bulmak için bir bahaneymiş. Bu taksitle devrimi satın almak gibi bir şey dedi. İyi niyetle aradaki fark saati bana hemen vermeleri devrimi değil dedim. Satıcı bu kötü şakama bozulunca sırf gönlünü almak için ucuz bir saat aldım. bir ödeme planına göre her ay gelip alacaktı parasını. Bu sahip olduğum ilk saattir. O kadar dakik ve dayanıklı çıktı ki hala o günlerin anısı olarak saklıyorum. Yine o günlerde Alvaro Mutis, şirketi Esso Columbia'nın edebiyat yayını olarak yakında çıkacak olan Lampara adlı dergiyle çeşitli kültürel etkinliklere geniş bir bütçe ayırdığı haberiyle döndü. Katılımda bulunmaya davet etmesi üzerine ona acil bir proje önerdim. La Sierpe efsanesi. Bir gün bu hikayeyi anlatacak olursam onu retorik bir prizmadan geçirerek değil de olduğu gibi halkın ortak hayal gücünün bir ürünü olarak anlatmayı düşünmüştüm. Coğrafi ve tarihi bir hakikat. Bu sonunda büyük bir haberdi işte. Canınız nereden ne çıkarıp da yapmak çekerse ve nasıl yapmak isterse öyle yapın dedi Mutis. Yeter ki yapın, çünkü dergi için aradığımız hava ve ton bu işte. İki hafta sonra yazının elinde olacağına söz verdim. Havaalanına gitmeden önce Bogota'daki ofisini arayarak parayı peşin ödemeleri talimatını verdi. Bir hafta sonra posta yoluyla elime ulaşan çek soluğumu kesti. Dahası da var. Bozdurmaya gittiğimde bankanın veznedarı görüntümden kuşkulandı. Beni daha üst düzey bir ofise götürdüler. Fazlasıyla sevimli görünen bir yönetici nerede çalıştığımı sordu. Alışkanlık gereği artık öyle olmasa da El Heraldo'da yazdığım yanıtını verdim. O kadar. Yönetici masasının üzerinde duran çeki inceledi, profesyonel bir güvenmezlik havası içine ona bakarak hükmünü bildirdi. Kusursuz bir referans bu. Aynı öğleden sonra La Sierpe'yi yazmaya başladığımda bankadan bir telefon geldi. Kolombiya'da mümkün olan sayısız gerekçeden biri nedeniyle çekin karşılıksız çıktığını düşündüm. Banka memuru Antlıların o kötücül ahengiyle çeki tahsil etmeye gelen dilencinin La Girafa'nın yazarı olduğunu zamanında anlayamadığını söyleyip de özür dilediği sırada ben boğazımdaki yumruyu ancak yutabilmiştim. Mutis yıl sonunda bir kez daha geldi. Kendimi paralamadan biraz daha fazla ve düzenli para kazanabilmem için bana yardım etmenin bir yolunu düşündüğü, öğle yemeğinde ağzıma lokma girdiğini söyleyemem. Sıra tatlıya geldiğinde Bogota'ya dönmenin düşüncesi bile kanıma dondurmaya yettiği halde yapılacak en iyi şeyin Cano ailesine El Espectador'da çalışmak istediğimi bildirmek olduğu kanısına varmıştı. İş bir dosta yardım etmeye gelince Alvaro'nun pes ettiği görülmemiştir. Gel şöyle yapalım dedi. Canın ne zaman nereye isterse o zaman oraya gitmen için sana bilet göndereyim. Bakalım altından ne çıkacak. Hayır denilemeyecek bir teklifti bu. Ama yaşamımda bindiğim son uçağın 9 Nisan'dan sonra beni Bogota'dan çıkartan olduğuna emindim. Ayrıca arkası yarının telifleri ve La Sierpe'nin ilk bölümünün Lampara dergisinde yayınlama projesi Cartagena'daki aileme bir can kurtaran sandalı gönderecek kadar bir şeyler bırakmıştı elimde avucumda. Böylelikle bir kez daha direndim Bogota'ya gitmeye. Alvaro Cepeda, German ve Alfonso'nun yanı sıra Japi ve Roma kahvesinin devamlı müşterilerinin büyük çoğunluğu da ilk bölümü Lampara'da yayınlanan La Sierpe hakkında olumlu sözler söylediler. İnanılmazlığın tehlikeli sınırında bulunan bir konu için doğrudan gazetecilik yönteminin en uygunu olduğu konusunda herkes hemfikirdi. Alvaro yarı şaka, yarı gerçek üslubuyla bana hiç unutamayacağım bir laf etti. İnanılırlık, benim sevgili üstadım, çokça hikayeyi anlatırken nasıl bir surat ifadesi takındığına bağlıdır. Onlara Alvaro Mutis'in bana yaptığı iş teklifinden söz edecektim ama cesaret edemedim. Bugün bunun nedeninin teklifi uygun bulmalarından korkmam olduğunu biliyorum. Alvaro sürekli ısrar etti. Hatta bir keresinde son dakikada iptal ettirdiğim bir uçak rezervasyonu bile yaptırdı. El Espectador ya da başka bir yazılı sözlü basın organı adına ikinci el mesaj taşımadığına da yemin etti. Gelişinin tek amacı, sonuna kadar da bunda ısrar etti, dergiye yapabileceğim düzenli ve kesin katılımlar hakkında konuşmak ve bir sonraki sayıda ikinci bölümü çıkacak La Sierpe dizisinin tamamıyla ilgili bazı teknik ayrıntıları gözden geçirmekmiş. Alvaro Mutis, bu tür bir haberci gazeteciliğin basma kalıp Costumbrismo'ya, kendi toprağında iyi bir darbe indirdiğinden emin görünüyordu. Dile getirdiği onca öneri arasında aklımı kurcalayan yalnızca bu savı oldu. Karanlık yağmurların yağdığı bir salı günü istesem de Bogota'ya gidemeyeceğimi fark ettim. Dans gömleklerimden başka bir şeyim kalmamıştı çünkü. Akşam üzeri saat 6'da Mundo kitapçısında kimseyi bulamayınca çökmeye başlayan alacakaranlığın hüznüyle gözyaşlarım aktı akacak kapıda beklemeye koyuldum. Caddenin öte yanındaki kaldırımda vitrininde resmi giysiler sergilenen bir dükkan gördüm. Her zaman oradaydı belki de ama gözüme çarpmamıştı hiç. Yağmurun külleri altında ne yaptığımı bile düşünmeden San Blas Caddesi'ni kararlı adımlarla geçip kentteki en pahalı dükkana girdim. Gece mavisi renkli yünlü kumaştan o zamanın Bogotası'nın ruhuna çok uygun bir memur takımı aldım. Kolalı yakalı iki beyaz gömlek, verevine çizgili bir kravat, oyuncu Jose Mojica'nın bir Azize dönüşmeden önce meşhur ettiği tarzda bir çift ayakkabıyla takımı tamamladım. Gideceğimi yalnızca German, Alvaro ve Alfonso'ya söyledim. Bir kaçakoya dönüşmemem koşuluyla bunun sağduyulu bir karar olduğunu belirterek onayladılar. Kararımı bütün grup El Tercer Hombre'de kutladık. Azizler takviminin bekçisi olan German Vargas, gelecek 6 Mart'ta 27 yaşımı bitireceğimi bildirdiğinden gelecek doğum günüm şerefine yapılan erken bir kutlamaydı bu. Sevgili arkadaşlarımın iyi dilekleri arasında ilk yüzyılımı kutlamama kalan 73 yılı çiğ çiğ yiyebilecek gibi hissediyordum kendimi. El Espectator'un genel yayın yönetmeni Guillermo Cano, daha önceki yerinden 5 blok ötede henüz açılan binalarında kendisinkinden 4 kat yukarıdaki Alvaro Mutis'in ofisinde olduğumu öğrenince telefonla yanına çağırdı beni. Bir gece önce gelmiştim. Mutis'in arkadaşlarıyla yemeğe çıkmaya karar vermiştik. Ama Guillermo önce gidip onu görmemde ısrar etti. Öyle yaptım. İncelikli konuşmaların başkentine uygun tarzda kaçamak kucaklaşmalardan ve günün haberleri üzerine bir iki yorumdan sonra beni kolumdan tutarak haber merkezindeki çalışma arkadaşlarından biraz uzağa çekti. "Dinle, bir şey söyleyeceğim Gabriel," dedi, hiç kuşku uyandırmayan bir masumiyetle. "Neden bana küçük bir iyilik yapıp da gazeteyi baskıya göndermem için gereken minicik bir haber yazmayasın ki?" İşaret ve baş parmağının arasında yarım su bardaklık bir mesafeyi göstererek "şu kadarcık" diye tamamladı sözlerini. Ondan daha fazla eğlenerek nereye oturacağımı sordum. Bana üzerinde başka zamanlardan kalma bir daktilo duran boş bir çalışma masasını işaret etti. Daha fazla soru sormadan onlara uygun bir haber düşünerek oturdum. Sonraki 18 ayı aynı masada, aynı daktilonun önünde oturarak geçirecektim. Ben oturduktan birkaç dakika sonra genel yayın yönetmeni yardımcısı Eduardo Zalamea Borda öbür odadan bir alay kağıda gömülmüş olarak çıktı. Beni tanıyınca şaşırdı. "Hey Don Gabo," diye Barranquilla'da icat edip yalnızca onun kullandığı Gabito'nun kısaltmasıyla neredeyse bağırdı. Ancak bu kez isim haber merkezinde yayıldı. Hatta sonradan yayınlanmış halde bile kullandılar. Gabo. Guillermo Cano'nun bana yazdırdığı makaleyi hatırlamıyorum. Ama üniversiteden beri bilirdim El Espectador'un hanedan vari tavrını. Özellikle de günden güne bölümünün keyfini sürdüğü hak edilmiş prestiji. Hemen soğukkanlılıkla Luisa Santiago'nun rakiplerinin şeytanlıklarıyla başa çıkışını taklit etmeye başladım. Yarım saatte makalemi bitirdim, elimle bir iki düzelti yaptım ve Guillermo Cano'ya uzattım. Ayakta uzak gözlüğünün çerçevesinin çizdiği yayın üzerinden okudu. Okurken gösterdiği dikkat yalnızca ona değil, 1887'de gazetenin kurucusu olan Don Fidel Cano'nun başlattığı, oğlu Don Luis'in sürdürdüğü, onun kardeşi Don Gabriel'in sağlamlaştırdığı, torunu Guillermo'nun yönetimini 23 yaşında kanlı bir fırtınanın ortasında devralıp olgunlaştırdığı beyaz saçlı atalarından oluşan tüm bir hanedana aitti sanki. Tıpkı atalarının yapacağı gibi bir iki küçük düzeltinin ardından adımın pratik ve basitleştirilmiş yeni halinin ilk kullanımıyla bitirdi. "Çok iyi Gabo. 56. ayrımın sonu. Sayfa 485."